Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyiciler. Bu programımızda Mısır'da yaşanan güncel gelişmelerden söz edeceğiz. Orta Doğu'da İslami hareketler içerisinde önemli bir yeri olan, kısaca İhvan olarak bilinen Müslüman Kardeşler Örgütü'nün bugünü ve tarihini ele alacağız. Mısır'da yaşanan güncel gelişmeler ve İhvan'ın siyasi tarihi yapısını stüdyodaki konuğumuzla değerlendireceğiz. Konuğumuz Can Acun, kısa adı SETEV olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı uzmanı. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam aynı zamanda Mısır uzmanısınız. Evet. Sadece Orta Doğu değil, Mısır'la özel bir ilginiz var. Önce isterseniz Mısır'daki son gelişmelerle başlayalım. Geçtiğimiz yıl 2014 yılında Mısır'da kalabalık davalar görüldü ve çok sayıda idam kararı çıktı. 2015'te de bu durum devam etti. Yine İhvan önde gelen kişileri idam cezası aldılar. Geçen dönemin Cumhurbaşkanı Mursi için ise verilen ceza idam yerine hapis cezası oldu. İhvan'ın önemli isimlerinden Cemal Haşmet, Mursi'ye verilen cezayı rejimin uzlaşma manevrası olarak değerlendirdi. Biraz daha geriye gidersek bir darbe görüyoruz. Bir darbeyi konuştuk. Darbeyle Müslüman Kardeşler Mısır devriminin önde gelen ismi oldu, evet, ve yükselişe geçtiler. Bu dönemde Gazze'deki Hamas da etkinliğini arttırmıştı. Yine Tunus'ta Nahda hareketi öne geçmişti. Arap isyanları ve kalkışmaları sırasında bunu gördük. Suriye'deki isyanın ilk dönemlerinde İhvan'ın etkileri de yüksekti. Ve İran'ın Hamas'a verdiği destek nedeniyle Müslüman Kardeşler ve İran arasında da bir yakınlaşma olduğunu söylemek mümkün yine o dönemde. Monarşiler, körfez ülkeleri bu durumdan rahatsızdılar. Hem Arap isyanları ve kalkışmalar ülke içerisindeki gerilimi arttırmıştı. Bir anlamda yeni reformlarla ve para dağıtılarak bunun önüne geçildi ama yine bölge için İhvan tehlike olarak görüldü denebilir. Ve İhvan'ın başta bulunduğu dönemde yönetime karşı hoşnutsuzluk başlamıştı. Bunlar desteklendi, evet, dışarıdan da desteklendi. 3 Temmuz 2013'te yeniden bir darbe oldu ve Müslüman Kardeşler yönetimden uzaklaştırıldı. Müslüman kardeşlerin iktidarda kaldığı dönemi değerlendirmenizi isteyeceğim. Ve neden bir karşı darbe yaşandı? İhvan neyi yanlış yaptı hocam?
Evet. Tabii şunu ifade etmek lazım. Tunus'ta Arap Baharı başladığında domun etkisiyle tüm Ortadoğu ülkelerini tek tek esir almaya başladığında bu sürecin en önemli taşıyıcı aktörün İhvan-ı Müslim Teşkilatı olduğunu gördük. Çünkü sadece Mısır'da değil, hemen hemen tüm Ortadoğu ülkelerinde, İslam ülkelerinde önemli bir güç haline gelmiş bir İhvan-ı Müslim söz konusuydu. Tabanda çok önemli bir sosyal yapılanması vardı. Önemli bir teşkilat yapılanması vardı. Bu da onu diğer aktörlerin nezdinde öne çıkardı. Çünkü belki devrimlerin aslında birçok aktörü vardı. Sol fraksiyonlardan İslamcılara, Selefilere kadar. Ama hiçbir İhvan kadar teşkilatlı bir yapıya sahip değildi. Bu da İhvan'ın ön plana çıkmasına neden oldu. Ve Körfez ülkeleri Arap Baharı'nı kendilerine yönelik önemli bir tehdit olarak algılıyorlardı. Nihayetinde otokratik liderler tek tek devrilirken kraliyet rejimlerine de bunun yansıması söz konusuydu. Gösteriler de başlamıştı. Özellikle Ürdün'de bunun ilk işaretleri ortaya çıkmıştı. İhvan'ın bu anlamda süreci Arap Baharı'nı, bu demokratikleşme dalgasını, halk iradesinin tezahürüyle sonuçlanabilecek olan süreci Körfez ülkelerine bizzat taşımasından endişe ettiler ve karşı devrim sürecinde en temel tehdit olarak İhvan algılandı ve buna yatırım yapıldı. Tabii Mısır özelinde meseleye biraz baktığımızda 25 Ocak süreci yaşandı. Mübarek çok kısa bir sürede, 18 gün gibi bir süre içerisinde devrildi. Burada da devrim sürecinin ilk öne çıkanların daha gençlik yapılanmaları, işte o zaman 6 Nisan hareketi gibi yapılanmalar, kifayi hareketi, yine seküler liberal kanattan isimler, hatta Hristiyan Kıptilerin bile devrim, evet, sürecinin içerisinde yer aldığını gördük. İhvan birkaç gün pozisyon almakta tereddüt etti. burada kendisini merkeze alarak mübareğin süreci bastırabileceğini de düşünüyordu ve faturanın kendisine çıkmasından yani şey diyordu, ne olacağını çok da onlar da öngörememişlerdi ama yüz binlerce insan sokaklara döküldüğünde İhvan da onların bir parçası olmayı tercih etti. Özellikle işte
dünya tarihinin gördüğü en büyük eylemler yaşandı.
Kesinlikle Tahrir Meydanı merkezli milyonlarca insan sokaklara döküldü. Bir istatistiğe göre aynı anda 20 milyon kişi mübareğe karşı Mısır'ın çeşitli kentlerinde gösteri yaptı. Mısır nüfusunun işte 85 milyon civarında olduğunu düşündüğümüzde neredeyse 4'te 1'lik bir rakam. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. İhvan bunun parçası olduğunda yine az önce de ifade ettiğim gibi güçlü teşkilat yapısıyla ön plana çıkmaya başladı, partileşti. Siyasi süreçte belki de kimsenin beklemiyor diye ölçekte başarılı bir sonuç aldı ve meclisi tek başına domine etti. Onun ardından ise Selefiler geliyordu. Hürriyet ve Adalet Partisi'ni İhvan-ı Müslim kurdu. Aslında İhvan'ın birçok altyapısı, teşkilatı var. Eğitimle ilgilenen yönü, dış ilişkiler, kadın. Siyasi ve hukuk işler birimi vardı. Bunu kendinden ayırdı ve bir parti haline getirdi. Hürriyet ve Adalet Partisi'ni oluşturdu. Muhammed Mursi de onun başkanı olmuştu. Meclisi domine etti. Ardından Şura Meclisi seçimlerini kazandı. Ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimine Muhammed Mursi'yi aday gösterdi. Aslında daha önemli bir lideri Hayrat Şatır'ı aday göstermişti. O veto yiyince sistem tarafından Mursi'yi aday gösterdi ve Mursi zor da olsa seçimleri kazandı ve Mısır'ın 2000 yıllık, 3000 yıllık medeniyet tarihinde ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.
Aslında hocam İhvan'ı konuşacağız, İhvan'ın tarihini konuşacağız. Hep geriye atılan, baskılanan İhvan'ın iktidara geldiği bir dönemi konuşuyoruz. Anayasa çalışmaları da başladı. Hürriyet ve Adalet Partisi büyük bir başarı kazandı seçimlerde. Anayasa çalışmaları başladı. Fakat neyi yanlış yaptı İhvan? Ne oldu da bir tepki oluştu?
Evet. Hem İhvan'ın henüz Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce meclisi domine ettiği süreçte hem anayasa yapımı sürecinde ve Muhammed Mursi'nin bir yıllık iktidar döneminde tabii ciddi hataları oldu. En önemli belki şey devleti, Mısır devlet aygıtlarının yeteri kadar tanımıyor olmasından kaynaklandı. Bir defa bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Evet 25 Ocak'ta bir devrim olmuştu ancak mübareği son tahlilde görevden alan Yüksek Askeri Konsey ve askerlerin kendisi oldu bizzat. Mısır ordusu kendisini mübarek ve onun yönettiği devlet aygıtlarından kısmen ayırarak özerk bir konumda sundu. Mısır halkının haklı taleplerinin yanında yer alıyoruz şeklinde konumlandırdı ve mübareki görevden alınmasıyla sonuçlanan süreçte istifaya zorlayan bir unsur olarak ön plana çıktı. O dönem Mareşal Tantavi Yüksek Askeri Konsey'in lideri olarak Cumhurbaşkanı seçilene kadar Mısır aslında fiilen yöneten bir konumdaydı da. Yani mübarek ve onu destekleyen unsurlar görevden ayrılmıştı. Ancak Mısır'ın ana devlet aygıtları kendini muhafaza etmeye devam ediyordu. İhvan bunu tam olarak anlayamadı. Gerektiğinden fazla bir şekilde bir özgüven oluştu. Devlet bürokrasisini, istihbaratı, polis teşkilatını, orduyu tam olarak okuyamadı. En önemli hatalardan birisi buydu. İkincisi ise siyaseti doğru gerekliliklerini yerine getiremedi. Devrimi gerçekleştiren diğer aktörlerle bir eşgüdüm sağlayamadı. Onları dışladı. Tabii bu karşısından da kaynaklanan sorunlar vardı. Sadece İhvan'ı burada sorumlu tutmak haksızlık olacaktır diye düşünüyorum. Diğer gençlik grupları, seküler gruplar, liberal gruplarla ortak bir noktada anlaşılamadı. Her iki tarafın hataları nedeniyle. Daha da önemlisi Mısır devrimiyle halkta çok büyük beklentiler oluşmuştu. Aslında bu sadece Mısır'a özel de değildi. Tunus'ta, Libya'da, diğer birçok ülkede bunları görmek mümkün. Halk nihayetinde devrimi gerçekleştirirken çok ciddi ekonomik beklentilere, sosyal beklentilere, refah arayışı içerisindeydi ve devrimle birlikte bir anda sihirli derneğin hayatlarına dokunacağını düşünüyorlardı. Ancak realitede bunların gerçekleşmesi aslında çok da zordu. Çünkü Mısır'ın içinde bulunduğu 10 yılların getirdiği yapısal problemler vardı. Ekonomi büyük ölçekte Mısır ordusu tarafından kontrol ediliyordu. Yapısal problemler, altyapı problemleri, eğitim, sağlık gibi alanlarda bir anda bunların halledilebilmesi mümkün değildi. Ancak Muhammed Mursi Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde büyük sözler vaat etti. Mısır'ın birçok problemini 100 gün gibi bir süre içerisinde çözeceklerini, işte İhvan'ın ortaya koyduğu Nahda kalkınma problemini bunlar halledeceğini düşünüyorlardı.
Şöyle denebilir mi hocam? Çok kötü sorunlar vardı. Yoksulluk vardı, yoksunluk vardı. Adalet beklentisi vardı. Ve bunların çok kısa sürede çözümlenmesi mümkün değildi ama yine bu süreç içerisinde devrimi gerçekleştiren gruplar arasında da bir eşgüdüm sağlanamadı. Ve 3 Temmuz geldiğinde İhvan çok yalnızdı. Dünyada da yalnız kalmıştı. Kesinlikle. Mısır'da da yalnız kalmıştı. Kadrolarının büyük bir kısmı hapiste ve geçtiğimiz günlerde kadrolarının %65'i yeniden atandı. Ve bir yetkili Cemal Haşmet ülke içerisinde kalacaklarını, diğer muhaliflerle görüştüklerini ve desteği içeriden beklediklerini ifade etti. Yeni bir açıklama bu. Geçmişteki bütün baskılardan İhvan bir şekilde geri dönmeyi ve kendini korumayı başardı. Tarihine baktığımızda bunu görüyoruz. Bugün İhvan'ın dönüşü ve gelecekle ilgili planları için neler söylenebilir hocam son gelişmeler ışığında?
Tabii bunu öngörebilmek çok kolay değil. Esasında İhvan'ın lider kadrosu da orta düzey alt kadrolarının da kafasının karışık olduğu gözüküyor. Yani birçok aktörle görüşme şansına sahibiz. Bugün İhvan'ın birçok lideri İstanbul'da yaşıyor. Mısır diasporası Türkiye'de oluşmuş durumda. Onlarla görüşebilmek, konuşabilmek mümkün. Net bir yol haritaları yok. Kendi işlerinde bir ayrışma süreci içerisine girmiş durumdalar. Yenilikçi, gelenekçi kanatlar söz konusu. Gençler meseleye daha farklı bakıyor. Ama eski lider kadrosunun meseleye bakışı gençlerden daha ayrışıyor. Tabii biraz İhvan tarihine baktığımızda dediğiniz gibi İhvan her zaman hayatta kalabilme özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bu da onun toplumsal dinamiklere ne kadar hakim olduğunu, sahici bir hareket olmasının getirdiği bir şey olarak görmek lazım. Evet, siyaseten belki siyasetin dışına itilebiliyor, baskı sürecinin içerisine girebiliyor. Liderleri idam cezasıyla cezalandırılabiliyor ki daha öncesinde Nasır döneminde, Enver Sedat döneminde, Mübarek döneminde de bugün maruz kaldıklarından çok daha kötü bir durumla da maruz kalmışlardı. İdama maruz kalmıştı liderler ama bir şekilde yaşayabilirler. Ve İhvan'ın sadece Mısır merkezli olmakla birlikte küresel bir hareket olduğunu da altını çizmek lazım. Bugün Nahda hareketi Tunus'un çok önemli siyasi hareketlerinden bir tanesi. Hayatını devam ettiriyor. Ürdün de keza öyle.
Irak.
Hemen hemen tüm Müslüman ülkelerde önemli bir teşkilat yapıları var. Bugün işte uluslararası konjonktür de değişiyor. İhvan'ın bundan tekrardan yararlanabilmesi söz konusu olabilir. Mesela buradan kilit üyelerden bir tanesi Suudi Arabistan'da kraliyetin değişmesi, Abdullah yerine Kral Selman'ın şu anda gelmesi. Tüm işaretler Suud dış politikasının ciddi bir değişikliğin olduğunu ve artık İhvan'ı ana tehdit olarak gören bir anlayıştan adım adım evrilerek İran'ı tehditin merkezine koyan bir Suudi Arabistan olduğunu görüyoruz. Daha önce İhvan'ın işte Suriye'deki veya Yemen'deki yapılarıyla asla görüşmeyen, onları da tehdit gören Suudi Arabistan bugün onlarla görüşür duruma geldi. Bu Mısır noktasında da Mısır'da Sisi rejiminin İhvan'a yönelik politikalarını da etkileyebilir. Dolayısıyla İhvan yeni bölgesel konjonktür, uluslararası konjonktürü kendi lehine kullanmak için manevralar yapmaya çalışıyor. Yeni yol haritaları ortaya koymaya çalışıyor. Ancak kendi işlerinde de bir bütünlük olmadığını görmek gerekiyor. Gençler bir kesim şiddet yanlısı eğilimler gösteriyor. Daha gelenekçi yapılar mevcut durumun devam ettirilmesi, barışçıl gösterilerin ve mücadelenin devam ettirilmesinden yana pozisyon almış durumdalar.
Evet. Hocam İhvan hareketine baktığımızda İslami hareketler içerisinde büyük bir tecrübeyle karşılaşıyoruz aslında. Bir laboratuvar niteliği taşıyor İhvan. Kuruluş dönemine gidersek Müslüman kardeşler hangi ortamda doğdu? Cemaatin teşkilat tipi bir yapıya sahip olduğu ileri sürülüyor. İhvan-ı Müslim'in nasıl bir yapısı var?
Evet. Tabii 1928 yılında Hasan el-Banna tarafından kurulmuş bir yapılanmadan bahsediyoruz. Tabii Mısır'ın sosyal dinamiklerini o dönemde anlamak gerekiyor. İhvan nasıl doğduğunu açıklayabilmek için. Uzun bir dönem tabii Mısır, Mısırlı olmayanlar tarafından yönetildi. Yani bu belki de Firavunlar döneminden günümüze gelen ta Nasır'a kadarki dönemde birçok farklı öteki tarafından yönetilmiş bir Mısır söz konusuydu. Nihayetinde en son İngilizlerin işgaline maruz kaldı. Mandat tipine benzer bir yönetimle yönetiliyordu. Ve özellikle Arap milliyetçiliğinin yükselişe geçtiği bir dönemde İhvan-ı Müslim'in zemin bulduğunu görüyoruz. İngiliz işgaline karşı bir direniş var. Bu genelde Arap milliyetçiliği üzerinden kendini tezahür ettiriyor. Vafd hareketi önemli. Ama bunun yanında İslami alternatif bir cevap arayışı da gündeme geliyor. İşte bunu İhvan-ı Müslim belki de karşılıyor denilebilir. Öncelikle siyasi bir hareket olmaktan öte toplumsal bir hareket olarak doğuyor. İşçi haklarını merkeze alıyor. İsmailiye kenti işte Süveyş kanalına yakın bir bölgede bir kent. Orada Süveyş kanalında çalışan işçilerin haklarını temsilen ortaya çıkıyor. Ardından tüm Mısır sathına yayılmaya başlıyor ve özellikle işte İsrail'in doğuşuna bir tepki olarak zemin bulmaya devam ediyor Mısır'da. Kudüs'ün işte İsrail işgalinden kurtarılmasına yönelik tepkisellik oluşuyor ve Arap-İsrail Savaşı'nda 1948'de çok önemli roller üstleniyorlar. Nasır'la özellikle bir yakınlaşma dönemi oluşuyor bu dönemde.
Hocam bundan önce Vaft'la ve monarşiyle ilişkilerine kısaca değinelim. Bir de bu dönemde hareket seçimlere katıldı mı mesela? Nasıl bir siyasallaşma süreci geçirdi? Sonra Nasır dönemine geçelim.
Özellikle 1938 yılından itibaren siyasallaşan bir yapı var. Bu da hem Vaft hem de monarşi rejimi tarafından şiddetle karşılık buluyor. İngilizlerle de ciddi gerginlikler yaşanıyor. Hatta hareket Hasan el-Benna bir suikast sonucu öldürülüyor. Bunun gerekçesi olarak da İhvan'ın monarşinin o dönemki başbakanını aslında İhvan'ın bir üyesi tarafından öldürüldüğü iddiası. İhvan bunu tarihsel anlamda her zaman reddetmiştir. Kendisinin tasfiye edilebilmesi için İngilizlerle monarşilerin ortak bir operasyonu olarak gördü. Ama siyasallaşmaya başlaması tabii mevcut rejim tarafından tehdit algılanması içerisine girildi. İşte bu noktada da İhvan'ın Hür Subaylar darbesine destek verecek bir noktaya doğru evrildiğini gördük. Orada hem İngilizlere karşı bir sürecin parçası olarak Nasır'ı ve onunla birlikte hareket eden diğer askerleri görüyorlardı. Bu anlamda o noktada pozisyon aldılar. Tabii 1948 yılında İsrail'e karşı tüm Arap devletlerinin bir araya gelmesine rağmen ağır bir yenilgi almasına da monarşinin İngilizler olan ilişkisinin ve adeta İslam dünyasına Müslümanlara yönelik bir ihanet süreciyle eşdeğer bir şekilde tanımlamaların çok önemi vardı. Bu aşamadan sonra alenen monarşinin karşısında durdular. Adım adım belli bir ordu içerisinde işte oluşan juntayı desteklemeye başladılar. Ve Nasır'la birlikte önemli bir etkinlik kazandılar. Ancak Nasır için de İhvan'ın bir tehdit olarak algılanması çok uzun sürmedi. Birkaç yıl içerisinde, kısa bir süre içerisinde karşı karşıya geldiler. Özellikle Nasır'ın panarabist düşünceleri, Arap milliyetçiliği, merkezli anlayışı ve sosyalizmi de belli anlamda buna entegre etmeye çalışan yapısı İhvan adına kabul edilemez bir durumdu. Karşı karşıya geliş başladı ve Nasır tarafından çok sert şekilde tasfiye edilmeye çalışıldılar. Evet. Liderleri tutuklandı. Sosyal yardım teşkilatları, eğitim birimleri, hastaneleri kapatıldı ve yer altına itildiler.
Aslında hocam kısa bir hatırlatma olur belki dinleyicilerimiz için. Nasır iktidara geldikten sonra tüm siyasi partileri kapatırken İhvan'a bir şey yapmaz. Ama daha sonra İhvan'ı karşısına alarak bütün kadrolarını tutuklatır ve bütün faaliyetlerini durdurmaya çalışır.
Bunun sebebi işte Nasır'a İhvan-ı Müslim çok ciddi anlamda destek vermesiydi. Ve tabii İhvan-ı Müslim'in oluşturduğu bazı askeri gönüllü yapılanmalarında 1948 savaşında İsrail'e yönelik olan o çatışmalardaki gösterdiği başarı ve kahramanlıktı. İhvan'ın çok pozitif bir algısı oluşmaya başlamıştı bu süre içerisinde. Ancak işte güç paylaşımı, diğer ideolojik sıkıntılar, Arap sosyalizmine karşı İhvan'ın İslam modelini ortaya komasıyla karşı karşıya gelişler söz konusu oldu ve Nasır otokratikleşip diğer aslında darbeyi ya da devrim diyebiliriz onu gerçekleştiren aktörleri tasfiye ederken İhvan da bundan kurtulamadı ve bir tasfiye sürecinin içerisine girdi. İhvan orada bir şey yaptı. Körfez ülkelerine İhvan'ın lider kadrosu Körfez ülkelerine başladı. Suudi Arabistan'a gitmeye başladı. Bu önemli bir kırılmaya neden oldu İhvan içerisinde. Suudi Arabistan'ın nitelikli insan gücüne ihtiyacı vardı. İhvan'ın ise sığınacağı bir ülkeye ihtiyacı vardı. Böyle bir eşgüdüm oluştu. Ancak İhvan özellikle Suudi Arabistan'da Vahabizm'le tanışmaya, yüzleşmeye başladı. Ve geri döndüğünde kısmen Mısır'a Vahabizm'in etkisinde fikirleri de beraberinde Mısır'a taşıdı.
Vahabizm selefilik midir hocam?
Evet. Vahabizm selefiliğin farklı bir versiyonu. Muhammed Abdülvahab 18. yüzyılın başlarında Suudi Arabistan'da ortaya koydu ve Suud ailesiyle de siyasi bir kimlik kazanmış bir anlayış. Normalde ilk kökenlerine baktığımızda ihvanın daha sufi öğelerin yer aldığını görüyoruz. Hasan el-Benna döneminde özellikle. Ancak adım adım selefiliğin de etkisiyle sufizmden kısmen uzaklaşan bir ihvan söz konusu oldu. Tabii Enver Sedat döneminde yeni bir maceraya girdi İhvan. Enver Sedat ilk geldiği dönemde bir açılım politikası yaparak İhvan'ın da tekrardan gün yüzüne çıkmasına neden olmuştu. Ancak Enver Sedat'ın uyguladığı politikalar, özellikle işte Camp David anlaşması, İsrail'le yakınlaşma dönemi vesaire gibi dönemlerde tekrar İhvan'la karşı karşıya geldiler. Bu dönemde İhvan içerisinde de bir bölünme söz konusu oldu. Kutupçular ortaya çıktı.
Hocam, Filistin sorunu ya da Mısır hükümetlerinin Filistin sorununa yaklaşımı İhvan için paradoksal bir ilişki midir? Yani İhvan'ın kırılma dönemleri, açılımı, geniş tabana yayılmasında Filistin yaklaşımı başat rol oynamıştır
belirleyici, denebilir mi? Belirleyicidir diyebiliriz. Bu önemli. İhvan nihayetinde Filistin'in İsrail işgalinden kurtulması adına önemli bir pozisyon almıştı. Birçok İhvan mensubu Arap-İsrail savaşlarında hem 48 yılında hem 67 6 gün savaşlarında ve ardından 73 savaşında önemli rol üstlendiler. Kendilerine ait özel birlikler dahi oluşturmuşlardı. Sinan'ın işgali altındayken Sinan'ın kurtulması için Sina Yarımadası'nın birlikler oluşturup İsrail'le savaşmışlardı. Enver Sadat'ın İsrail'le tek taraflı böyle bir anlaşma yapması İhvan adına kabul edilemez bir şeydi. Buna karşı çok sert tepki verdiler ve neredeyse Enver Sadat'ı tekfir etme durumuna geldiler.
Şimdi tekrar dönersek, hı-hı, Seyit Kutup'a, içerisinde bölünmeler oldu dediniz. Hı-hı. Bu bölünmelerden söz edelim.
İhvan kuruluşundan itibaren aslında Mısır iktidarına yönelik, iktidarın evet çeşitli sıkıntıları var ama sistem kendi içerisinde ıslah edilebilir, İslami bir yapıya evrilebilir şeklinde bir görüş vardı. Geleneksel bakış açısı bir Hasan el-Benna da böyle bakıyordu. Onun yerine gelen mürşit de aynı şekilde bakıyordu. Ama özellikle Seyit Kutup'un önemli bir aktör olarak ortaya çıktığı dönemde farklı fikirler ortaya çıkmaya başladı ve rejimle çok daha sert bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği anlayışı ortaya çıktı. Bu biraz işte gelenekçi, yenilikçi anlayışından farklı olarak daha radikal bir eğilim, kutupçuluk eğilimi ortaya çıktı. İşte o sırada Seyit Kutup Yoldaki İşaretler isimli önemli bir kitap yazdı. Burada mücadelenin doğasının da askeri yöntemlerin de yer alması gerektiği ortaya konuyordu. Kutup'un tabii idam edilmesi, yine o dönemde İhvan liderlerinin tutuklanıp bir kısmının idam edilmesi de bu anlamda radikalliğin artmasına neden oldu. Yine Cemaat-i İslamiye o sırada ortaya çıktı ve askeri bir direniş de başladı. Tabii Enver Sedat'ın öldürülmesi ayrı bir kırılma noktası oldu. Burada rejim Enver Sedat'ın öldürülmesi olayında tüm İslam yapıları aynı torbanın içerisine koydu. İhvan'ı da bunun bir parçası olarak değerlendirdi ve müthiş bir baskı dönemi tekrardan başladı. İhvan yer altına çekilmek durumunda kaldı. Tüm teşkilat yapısının dağılmasıyla sonuçlanacak bir süreç oldu.
Yer altına çekilirken silahlı, hı-hı, bir örgüt olarak mı çekildi hocam?
İhvan'ın geleneksel yapısı o şekilde kendini konumlandırmadı ve barışçıl yöntemlerle mücadele eğilimini sürdürdü. Ancak Cemaat-i İslamiye ve kutupçular adlandırılan bazı gruplar şiddet eğilimi içerisinde yer aldılar ve ciddi bir çatışma süreci de bu anlamda oluştu. İhvan ise tekrardan üniversitelerde teşkil atmak istedi. Özellikle Ebu Futuh o sırada önemli bir aktör olarak ortaya çıktı. İhvan üniversite teşkilatlarını yeniden kurdu. Gençler adım adım liderlik sürecini ele almaya başladı ve mübareğin Enver Sedat'ın öldürülmesinden belli bir süre sonra mübarek döneminde tekrardan bir kısmen de olsa yumuşama döneminde tekrardan İhvan liderlerin serbest bırakılmaya başlaması önemliydi. Ancak 30 yıllık mübarek iktidarının son yıllarına kadar İhvan-ı Müslim hep sistem dışında olmaya devam etti. Siyaseten zaten bir aktörleşmesi mümkün olmadı ama bunun yerine toplumsal zemine yayılmayı tercih etti. Vakıflar, dernekler, okullar, hastaneler kurdu. Buralarda zemin oluşturmaya çalıştı. Bu da onun sahiciliğini, Mısır toplumundaki etki gücünü artırmasıyla sonuçlandı. Yani siyasi amaçları olmayan ama tamamen sosyal anlamda, dini anlamda hizmet eden bir örgüt görüntüsündeydi. Ta ki Arap Baharı'nın başlamasına kadar.
2005'te seçimlere katıldığını görüyoruz hocam, Müslüman kardeşlerin. Ama 2005'te bir siyasi parti olarak değil, seçimlere katılması.
Bağımsız adaylar
şeklinde. Müslüman kardeşler, İhvan siyasi parti örgütlenmesine Arap Baharı'ndan sonra mı kavuştu?
Şöyle, teşkilat yapılanması içerisinde bir birim olarak aslında siyasi ve hukuk işler birimi söz konusuydu. Ama resmi anlamda tanımlanıp bir siyasi parti haline dönüşmesi Arap Baharı'ndan sonra olabildi. Hürriyet ve Adalet Partisi'ni kurdular. Öncesinde ise bağımsız adaylar yoluyla meclise mübarek rejiminin açtığı alan kadar girme şansına sahip oldu. 2005 seçimlerinde 80'e yakın temsilcisi, İhvan'a yakın temsilcinin mecliste olduğunu gördük. Bu önemliydi aslında, bu mübarek biraz da korkutmuştu. Mübarek görece bir alan açmak istemiş ama bu kadar güçlü girebileceğini düşünmüyordu. Ki 2010 döneminde tekrardan bu adayların çoğunun meclis dışı bırakıldığını ve çok az sayıda İhvan'a yakın ismin sisteme tekrardan dahil olabildiğini gördük. Mübarek son dönemde dünyayla yakınlaşmaya başlamıştı. İşte liberal ekonomik sistemin içerisinde entegre olmaya çalışıyordu. Özelleştirmeler artırıyordu. Bu alanda kısmi bir demokratik alan yaratmaya çalışıyordu. İhvan bunu kullandı, diğer gruplar gibi, liberal seküler gruplar gibi. Daha görünür olmaya başladı. Ancak nihayetinde Arap Baharı dalgası Mısır'ı vurduğunda tüm dinamikler yeniden değişti ve teşkilat yapısıyla çok güçlü olan İhvan hızlı bir şekilde partileşti. Mısır'ın tüm Mısır sahtında her ilçeye, her yerleşim yerine kadar merkezler oluştu ve seçimlerin mutlak galibi olarak bir anda tüm siyasi sistemi domine etti.
Hocam, bütün dönemi özetleyecek bir iki cümle almak istiyorum sizden. Siz hep geleneksel yapı içerisinde şiddete karşıydı dediniz. Ama geçmişte suikastler var, geçmişte yangınlar var, öldürmeler var. Bu olaylar içerisinde İhvan'ın rolü nedir diye sorayım sadece. Yani bağımsız bir soru
olsun. Yani onu şöyle ifade edebiliriz. Mesela günümüzde de mevcut rejimin, darbe rejiminin İhvan'ı terör örgütü olarak suçladığını görüyoruz. Birçok Hristiyanlara yönelik saldırılar, polis ve ordu birliklerine yönelik saldırılardan İhvan'ı sorumlu tutuyor. Ancak İhvan bunları net bir şekilde reddediyor. Evet. Ve genel anlamda baktığımızda farklı selefi örgütlerin, farklı yapılanmaların, radikal yapılanmaların bu saldırıların arkasında olduğunu görüyoruz. Üstlenen örgütler belli. Ancak İhvan sorumlusu olarak belli bir zeminin içerisinde sıkıştırılmak isteniyor. Geçmişteki olayları da bu şekilde değerlendirebiliriz. Geleneksel kanat şiddetin dışındayken daha ziyade kopan İhvan'dan ayrılıkçılık kanatların, kutupçuların ve Cemaat-i İslamiye'nin şiddeti araçsallaştırdığını görüyoruz.
Bugün de terör örgütü olarak kabul ediliyor bazı ülkeler tarafından. Suudi Arabistan da bunlardan biri ama politikanın değiştiğini söylediniz. Teşekkür ediyorum hocam. Mısır'daki son gelişmeleri, Müslüman kardeşleri, İhvan'ın bugünü ve tarihini stüdyodaki konuğumuz Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Orta Doğu ve Mısır uzmanı Can Acun'la değerlendirdik. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Nuri Göktaş'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.